Çok bilmiş cehalet. Makbule Çetin. Korkmadın maaşı olurken. Denek olarak kullanıyorlar bizi. Etkinliği kanıtlanmamış bir şey bir kere. Ne cesaretle aşı oldun anlamıyorum diye ahkam kesen arkadaşımı susturmak için uğraşmadım bile. Gel bir kahve içelim, sana göreve ilk başladığım yıllarda başımdan geçen bir olayı anlatayım dedim. Ve şefkatle koluna girip yürüdüm. Aklıma birden hücum eden o derin hatıralardaki tüm detayları hatırlıyor olmama hayret ettim. 90'lı yıllardan günümüze cehaletin form değiştirse de nasıl aynı kalabildiğine şaşırdım. O yıllarda her şey bilgisizlikten geliyordu başa. Şimdi ise çok bilmekten. Son derse katılamayacağım diye uzaktan arkadaşlara işaret edip nöbete yetişmek üzere durağa doğru koşmaya başladım. Nöbet değişimine ucu ucuna yetişmiştim ama hala formalarımı giyememiştim. Servis sorumlusunun tatlı sert bakışlarından kaçmaya çalışarak nöbet arkadaşım Serpil'in yanına doğru gittim. Ben giyinip geliyorum hemen derken koridorun sonundaki hasta odasının kapısının önünde sandalyede oturan kadın ilişti gözüme. Derinlerde bir yerde var olduğuna emin olduğum bir resim geldi gözümün önüne. Uzak zamanları anımsamaya çalıştım. Bir an dalmış olacağım ki Serpil'in ''Hadi ama, dondun kaldın, acele et'' diyen tiz sesiyle kendime geldim. Tüm hastalar teslim alınıp nöbet programı çıkarılmıştı. Gece uzun geçecek anlaşılan diye düşünürken, aklımdaki sinik resmin bıraktığı soruya Serpil cevap verdi. İntihaniyede yatan kadının refakatçisi kapıda oturan teyze. ''Hatırladın mı?'' dedi. Boş gözlerle bakarken ''Hadi devam et'' diye söylendim içimden. Serpil bu. Gizem'i tavan yaptırmayı sever. Kelimeleri tek tek usul usul çıkarırdı ağzından. Geçen yaz polio aşısı kampanyası için gittiğimiz köyde bizimle tartışan teyze. İmamın yanında bizi neredeyse elindeki değnekle dövecekti, hatırladın mı? İkna olmamıştı ama imamın ve muhtarın gizli operasyonuyla teyzeyi oyalayıp gizlice eve gidip aşılamıştık çocukları. Trajik bir olaydı. Zaman bunu da komediye çevirmiş diyemedim çünkü trajedi artarak devam ediyordu. Kapısında beklediği odada gelini yatıyordu. Yeni doğum yapmış ve doğumdan kısa süre sonra tetanos olmuştu. Bir musibet bir nasihattan iyiydi belki ama musibet masuma değmişti. Belli ki genç kadının hamileyken tetanos aşısı olmasına engel olmuştu ve bu sefer ne imamın ne muhtarın ne köy ebesinin buna gücü yetmemişti. Bebek de tetanos. Aşağıda küvözde yatıyor. Önce onu getirmişler. Ertesi gün bu kadıncağız düşüp kalmış diye olay örgüsünü anlatırken ben dosyayı inceliyordum. Merakım tavan yapsa da gidip o kapıdaki kadına iki çift laf söylemek için içim içimi yese de tedavi saatini beklemek zorundaydım. Hangi laf bütün bu olanları siler ki? O odada sessiz, ışıksız yatan, durmadan kasılan, yiyemeyen, yutamayan, zorla nefes alan ve sürekli uyutulan o genç kadının acısını hangi söz giderecekti ki? Elimde etrafı pamuk ve gazlı bezle sarılmış tedavi tepsisi, içinde hazırladığım ilaçların olduğu minik serum poşeti, manşonundaki metali çıkarılmış tansiyon aletiyle koridora çıktım. Uzun ve karanlık bir yolun ucunda, daha da karanlık bir kadın sandalyede oturmuş duruyordu. Elinde değnekle üzerimize yürürken nasıl da heybetliydi oysa. Şimdi küçüldükçe küçülmüştü. İçeri girmesi, içeride gürültü yapması yasaktı. Elini tutamıyor, vicdanını rahatlatmak için konuşamıyordu bile. Belki biraz gözünü açsa, kasılması olmasa, affet beni diyecekti. Ama ona bu fırsatı tanımıyordu bu hastalık. Ses, Işık, temas ve her tür dış etkende yay gibi olan bedeni ne acılar çekiyordu kim bilir. Genç kadın kasıldıkça dışarıda bekleyen kadının beyninde şimşekler çakıyor ama duadan başka elinden bir şey gelmiyordu. Pişmanlık yüzünü soldurmuş, göz kapaklarına karabasan gibi çökmüştü. Başucunda hazır duran ilacı damar yolundan yapınca rahatlıyor, gevşiyordu ama her zaman işler böyle yaver gitmiyordu. Kasılma damarları, dokuları sertleştiriyor, ve çoğu zaman serum iğnesi yerinden çıkıyordu. 90'lı yılların el verdiği ölçüde öndeki yetersiz ekipmanla tekrar damar yolu açılıyor ve hızla tedavisi yapılıyordu. Taneyle verilen kelebek setli iğneler kaymasın diye özenle sabitleniyordu ama başka bir kasılmada yine olay başa dönüyordu. Damar içi kanüller yeni çıkmıştı. Pahalı ve özellikli bir üründü ve o zamanlar hastanelerde kullanımı oldukça azdı. Bazen hasta yakınlarına durumun vehametini anlatıp ceplerinden almalarını istiyorduk. Durumu iyi olan hastaların fazla alıp giderken bıraktığı birkaç kanülü özenle saklıyor ve en gerekli gördüğümüz hastaya kullanıyorduk. Bu da onlardan biriydi ve dolapta kalan tek kanül onun için kullanılmıştı. Kelebek set bir önceki kasılmada damarı delip çıkınca Fatuş abla maharetli elleriyle mücevher işçisi gibi özenle damar yolunu açıp etrafını pamuklarla, kolun arkasını kartonla destekleyerek kanülü takmış ve sorunsuz akan bir serum bırakmıştı bize. Bilenler bilir, sorunsuz akan serum nöbetçi için paha biçilmez bir hediyedir. Hele de böyle bir hastada. Kapıda duran kadınla kısa bir göz temasımız oldu. Uzatmadım. Birkaç gündür doktordan ve hemşire arkadaşlardan yeterince laf dinlemiş, yaptığı şeyin ne büyük bir felaketi yol açtığı ile ilgili uzun konuşmalara maruz kalmıştı. Üzerine laf söylememe gerek yoktu belki ama içimi kemiren bu histen kurtulamıyordum. O yaz dilimizde tüy bitmiş neredeyse yalvarmıştım. Evin içinde iki oğlundan olan 4 çocuk vardı ve hiçbiri aşılı değildi. Rutin aşıları olmamıştı ve polio kampanyası için giden ekiplere de kök söktürmüştü. Ben hatırlasın istiyordum. Döktüğümüz dinleri, yalvaran bakışlarımızı hatırlasın ve biraz daha canı yansın istiyordum. Tıpkı içeride yatan o gencecik kadın gibi. Sessiz bir hayalet gibi kapıyı açıp içeri süzüldüm. Perdeler kapalı olsa da dış kısmından boyanmış ve boyaları yer yer dökülmüş camdan gelen cılız ışık ve monitörün ışığıyla birlikte oda loş bir maviye bürünmüştü. Askıda duran cam şişeli serum, ah o yıllar, sallanıp askıya değdiğinde ses çıkarmasın diye gazlı bezle sarılmış, yatağın tekerlekleri sabitlenmiş, kenar korkulukları kasılınca düşmesin diye kaldırılmıştı. İşlem yapılırken engel olmasın diye sadece atlet vardı üzerinde. Bir an ne yapacağımı, nerede olduğumu, kim olduğumu unutup uzun uzun yüzüne baktım. Yüzüne terden yapışmış birkaç tel saçını düzeltmek istesem de uzattığım elim havada asılı kaldı. Dokunamadım. Az temas, az nöbet demekti. Kolunu çok oynatmamaya özen göstererek tansiyon aletini sarıp tansiyonuna baktım. Monitördeki bilgileri izlem kağıdına not edip ilaçlı serumu kolundaki kanüle bağladım. Hamileliğinde kim bilir neler yapmıştır bebeğine. Köy şartları malum ama her anne gibi de özenmiştir diye geçirdim içimden. Kundak işlemiştir belki. Patikler örmüştür karnında tekme atan minik ayaklara. Sonra köyün ebesi gelmiştir eve. Aşı için gelmesini söylese de nafile. Annesi yok demiştir bir kere. Gizli gitmeyi düşünmüş müdür hiç? Nereden bilecek ki? Belki konuşmasına, anlatmasına bile izin vermemişlerdir. Bilseydi, durmazdı elbette. Bizim evdeki diğer çocukları aşılarken yaptığımız gibi bir punduna getirip koşardı sağlık ocağına. Duyacağı azara, hakarete, belki dayağa rağmen bu acıları bilseydi koşardı ebeye. Hele de minik bebeğini, başı, kolları arkaya kasılmış, emdiği son damla süt ağzından taşarken gördüğü o halini önceden anlatsalardı, bir değil, 1000 aşı için durmaz koşardı. Hemen köy meydanındaki ebeye değil, şehre bile koşardı. Bilemedi. Bilmesini istemediler çünkü. Öyle büyüklere karşı mı gelinirmiş? Eskiden aşı mı vardı? Allah ömür verirse yaşardı bebekler. Kimi kuş balazından, kimi kızamıktan, kızıldan, kimi çocuk felcinden ölmekteydi bebeklerin. Allah ömür vermiyordu belli. Allah akıl vermişti ama. deva vermişti, derman vermişti. Tevekkülü salık vermiş, işleri sağlam kazığa bağlamayı anlatmıştı ama kendini bilmezin biri o sağlam kazığı söküp atıvermişti. Kim dediyse demiş, aşılarla ilgili herkesin aklına kocaman yalanlar dolmuştu. Anlamayan bir beyni anlatmak zordu. Hayalet gibi girdiğim odadan beynimde sorular, sırtımda kocaman yükler, cehalete ettiğim sessiz küfürlerle çıktım. Onlarca ilaç, tedavi, günlerce süren acıların sonu çoğunlukla hüsranla bitiyordu. Oysa hikayenin başında bir damla aşı tüm bunları silecek güçteydi. Anlasalardı. Diskin başında kayıtları düzeltip tedavi defterlerine yapılan işlemleri yazıyordum ki monitörde yanıp sönen ışıkla irkildim. Hayır, şimdi değil. Benim nöbetimde değil. Bunu kaldıramam diye beynime üşüşen korkunç hisleri elimle def etmeye çalışarak odaya koştum. Başucunda duran ilacı kolundaki kanüle saplayıp damarından girmesini ve arkaya doğru kasılan kafasının, kollarının, bacaklarının normale dönmesini bekledim. Saniyeler saat gibiydi. Geçmek bilmiyor. Biraz daha mı, bir doz daha mı yapmalı? Tedavi planında öyle yazıyordu. Ne yapmalı diye endişe ve korkuyla kala kalmıştım. Tam bir doz daha yapacakken sakinlediğini fark ettim. Serpin koşar adım arkamdan geldi. Oksijen maskesini taktı, serumunu ayarladı. Tekrar tansiyonuna baktı. Ayak ucunda asılı duran takip panosuna baktı. Gündüzden devam ettiği için daha soğukkanlıydı. Ben ilk defa gördüğüm bu manzara karşısında küçük bir şok geçirmekteydim. Usulca omzuma dokunup dudaklarını oynatarak ''Merak etme'' dedi. ''Sen odaya geç, geliyorum'' derken gözlerimdeki korkuyu, endişeyi çoktan fark etmişti. Çıkarken ellerini telaşla ovuşturan, ağlamaya mecali kalmamış olan teyzeyle göz göze geldim. Ağzımı açıp içimden geçen isyanı yüzüne kusmak isterken telefonun sesini duyup odaya koşmak zorunda kaldım. Acilden servise yatacak olan başka bir hastayla ilgili verilen bilgileri not edip, hizmetli personeli çağırmak için koridora çıktım. Yeni gelen hastanın işlemleri bitmişken tekrar gidip o kadına bakmak istedim. Durumu stabil dedi Serpil. İçimi kemiren duygulardan bir haber olmadığını anladım. Merak etme, görevde yenisin biliyorum ama bunları daha çok göreceksin. Kendini bu kadar yıpratma, soğukkanlı olmamız lazım dedi. Bebeği merak ediyorum. Aşağı gitsem baksam olur mu diye sordum. Gözlerim dolu dolu olmuştu. Görürsem dayanamayacağımı bildiği için kalkıp kolumdan tutarak beni koltuğa oturttu. Nöbetçi arkadaşı arayıp sorarız. Gitmene gerek yok dedi. Evet, gitmesem, görmesem daha iyiydi. Annenin bu haline dayanamıyordum. Bebeği görsem oracıkta ağlama nöbetine girerdim herhalde. Telefonda kısa süren hal hatır sorma, yoğun nöbetlerden, hasta çokluğundan şikayet etme faslı bitince bebeği sordu Serpil. Aldığı cevap kötü olmalı ki yüzü düştü. Koridordan gelen sesleri duyunca en kötüsünün olduğunu anladım. Gürültü yapmaması sıkı sıkı tembihlendiğinden koridordan uzaklaşmış, anne oğlu birbirine sarılmış, sessiz sessiz ağlarken gördüm. Başı dönen kadını düşmesin diye destekleyerek deskin yanındaki sandalyeyi oturttu adam. Teselli etmek içimden gelmiyordu ama yine de yaşlı kadına yaklaşıp iyi olup olmadığına bakmak istedim. O sırada sandalyeye kollarını dayamış ayakta kalmak için direnen genç adamla göz göze geldim. Beni tanıdığını anladım. Tutmaya çalıştığı gözyaşları bir sicim gibi akmaya başladı. Koluna girip yanımdaki koltuğa oturttum. Sonrasında kelimelere ihtiyaç yoktur bazen. Kelimeler oracıktayken duymak, anlamak isteyenler için iş işten geçmişti. Tecrübe çok zalim bir öğretmendi. Kelimeler tükenmişti. Anlatmaya ne mecal, ne yürek, ne gerek kalmıştı. Cehalet bir meleğin dünyadan göçüp gitmesine neden olmuştu. Bu gece bir kayıp yeter diye düşünmüş olacak ki Rabbim, Başka bir kötü haber vermedik hastasını bekleyen yakınlarına. Gece, kısa süren bir kasılma nöbeti dışında, genç kadın içinde stabil geçmişti. Serpin nöbet defterini yazarken, "Sen çık istersen, derse geç kalma," dedi. Sabah dersim yoktu. Biraz daha kalabilirdim ama içim el vermedi. Mesai başlarken gelen arkadaşlara aldığım birkaç notu söyleyip koşar adım çıkıp kaçtım servisten. Ne yaşlı kadını, ne kocasını, ne de loş odada yatan zavallı genç anneyi görmek istemiyordum. Bir kötü habere daha yetecek gücüm yoktu çünkü. Giyinip dersim olmasa da çıkıp gitmek istiyordum bir an önce. Öyle de yaptım. Öğleden sonraki derse kadar kampüste oyalandım. Kahve üstüne kahve içtim. Anlatmaya da, duymaya da mecalim yoktu. Sustum. Ama kötü haber tez duyulur derler ya. Üst sınıfta okuyan hemşire arkadaş öğlene kadar uyumuş kampüse yeni gelmişti. En arkada oturmama rağmen beni fark edip yanıma geldi. Bu gece nöbetçiymiş. Derse gelmeden önce servise bakmak istemiş ve genç kadının bir başka kasılma nöbetini atlatamadığını öğrenmişti. Solunum kasları kasılan kadın kim bilir ne acılar çekerek nefessiz kalmış ve yapılan sakinleştiricilere, müdahalelere rağmen tekrar nefes alamamıştı. Kayıtlara ölüm saati yazılarak "Exitus" diye not edilen onlarca, yüzlerce hastadan biriydi sadece. Şimdi yıllar sonra yaşadığımız bu salgına rağmen, ölüp giden onca cana rağmen, aynı cehaletin kafaları esir aldığını görmek korkunç. Anlattıklarımı kurgudan ibaret zanneden arkadaşım soğuk kahvesini içip sistemi eleştirirken, aşılarla ilgili ahkam keserken, birileri cihazla bile nefes alamıyor. Her çağın cahili tehlikeliydi ve tecrübe çok zalim bir öğretmen olmaya devam ediyordu.